Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine beraberiz Sayın Atak'la. En son kanatların özelliklerinden bahsetmiştiniz. Damarlı, ince, zar bir yapıdan bahsettiniz ve bunun olmasının çok gerekli olduğunu ve bu kanatlarıyla da 200 çırpış yaptıklarını bir saniye içerisinde ve buna rağmen yanmadıklarından bahsettiniz. Başka hangi özelliklerden konuşacağız?
Sineklerin duyu organlarından bahsedeceğim şu anda. Kanatlarının üzerinde ve vücutlarının arka taraflarında bir duyu organları var. Dokunma organları. Bu organlar çok hassaslar ve hava akımlarına ve her türlü hava akımındaki değişimlere karşı çok duyarlılar. Dolayısıyla sinek uçuşu esnasında hava akımında olan herhangi bir değişiklik ve gelen beklenmedik bir hava akımını bu duyu organları sayesinde fark edebiliyor.
Görmese de fark edebiliyor değil mi?
Görmese de zaten görüş yeteneği de çok mükemmel, onu da ayrıca değineceğiz ama görmediği, mesela hava görülebilir bir şey değildir. Evet. Ama hava hareketlerini bu duyargaları sayesinde mükemmel bir şekilde hissedebiliyor.
Evet.
Bu duyu organlarından aldığı bu iletiler beyne iletiliyor ve beyin de buna göre uçuş yönünü ve uçuş şeklini bu hava akımının değişimine göre ayarlayarak uçuşun aynı şekilde dengeli ve mükemmel olarak devam etmesini sağlıyor.
Tabii biz bu cümleyi böyle kurarken böyle böyle yapıyor, sonra da böyle böyle yapıyor bildirdiğimiz, tanımladığımız bu süre içerisinde böyle bir hareket herhalde binlerce defa yapılmış olabilir değil mi sinek tarafından?
Çok kısa bir vakitte yapılabiliyor. Yani bunu örnek olarak şunu vereyim. Biz sineklik dediğimiz aletlerle sinekleri yakalamaya çalışırız. Birçok seferinde de başarısız oluruz. Hı hı. Çünkü biraz önce bahsettiğim duyu organları o sinekliğin havada yarattığı hava akımlarını hissederek kaçmasını sağlar. Yani bu şekilde bir tekniği var. Sineklerin kanatlarını saniyede yüzlerce kez çırpabilmeleri için çok ciddi bir enerjiye ihtiyaçları var. Kendi bünyeleriyle kıyaslandığında bunu da bir düşünmek gerekir. Dolayısıyla bir sineğin uçuş esnasında harcadığı enerji normalde dinlenirken harcadığının yaklaşık 100 katı kadardır. Bu çok ciddi bir fark, çünkü bir insan koşarken ya da yüksek bir faaliyet gösterirken harcadığı enerji normal dinlenme metabolizmasının 10 katı. Ve ayrıca önemli bir nokta, insan bu durumdayken, böylesine hızlı bir 10 kat metabolizma durumundayken bu durumunu ancak birkaç dakika koruyabiliyor. Sinek ise 100 kat enerji harcadığı yüksek metabolizma anında, o uçuşu esnasında 30 dakika dayanabiliyor. 30 dakikalık uçuşlar rahatlıkla yapabiliyor. Dolayısıyla sineğin çok güçlü bir hayvan olduğunu, bünyesine ve ufaklığına göre çok güçlü bir hayvan olduğunu ve enerji ihtiyacını karşılamak için de yine mükemmel bir yapıya sahip olduğunu burada görebiliyoruz rahatlıkla.
Peki biz enerji ihtiyacımızı besin alarak karşılıyoruz ve bu besinin de tabii enerjiye dönüşümü var. Ve bu dönüşüm şekli de daha önce hücrelerimizde var olan glikoz aldığımız oksijenle yakılarak enerjiye dönüşüyor. Sonuçta enerji oluşabilmesi için oksijenle yakılması gerekir. Sineklerde de böyle bir dönüşüm mü var? Veyahut da varsa bizim ciğerlerimizin yaptığından daha farklı bir organa mı sahip ya da bir sisteme mi sahip ki bu kadar çok hızlı enerjiyi çevirebiliyor?
Sineklerin daha farklı bir sindirim sistemi ve aynı zamanda solunum sistemi var. Tabii daha oksijeni direkt olarak alıp hücrelerine ulaştırabiliyorlar. Bu da çok hızla yakılacak noktalara ulaşabilmesini ve enerji dönüşümünün vakit kaybetmeden hızla olabilmesini sağlıyor. Ayrıca sindirim sistemi de farklı sineklerin. Biz insanlar gibi ya da diğer canlılar gibi vücutların içinde sindirim yapmıyorlar. Kara sineklerin ağızlarının ön tarafında olan yemeklerinin kalitesini ölçen, ilk etapta yemeden önce kalitesini ölçen hortumları var. Bu hortumlar o yemeği yemeye karar verdiklerinde, o besini yemeye karar verdiklerinde üzerlerine öğütücü bir sıvı bırakıyorlar. Bizim enzimlerimiz mahiyetinde bir sıvı bu, salgılanan sıvı. Dolayısıyla bu sıvıyla karışan yiyecek vücudun dış tarafında sineğin önünde eriyor ve sinek tarafından vücudun içine çekilebilecek kıvama geldiğinde sinek tekrar bu borularla bir emme mekanizmasıyla vakumlayarak bu sıvıyı vücudun içine çekiyor ve bu şekilde besleniyor. Bu da çok farklı, kendine has, özel bir tasarım ve özel bir örnek Allah'ın bizim için yaratmış olduğu.
Evet. Siz bunun dışında bu sindirim sistemi, uçuş sistemi, bunun dışında göz sistemi benim en çok merak ettiğim konulardan birisi. Böyle yüksek süratte uçan bir canlının mutlaka görme sistemi de buna uygun olmalı ki çarpmadan veya fark ettiği an düşmanlarından da kaçabileceği tarzı bir görme sistemi olması lazım. Böyle mi?
Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. O kadar kıvrak, keskin ve hızlı bir şekilde hareket edebilen bir canlının çok mükemmel ve detaylı bir şekilde görüyor da olması gerekir. Hı hı. Bunun için de çok özel göz yapıları var. gözleri bizim gibi tek bir bütün olan mercekten teşekkül olmuş değiller. 6000 adet ufak gözcükten oluşuyor. Bunların her birine ommatit adı veriliyor. Hı hı. 6000 adet gözden oluşan petek şeklinde büyük bir göz yapısı var. Ve bu gözler kafanın iki yanına yarım küreler şeklinde dağılmış bir biçimde duruyor. Dolayısıyla bu gözler her biri ayrı bir yöne bakıyor ve iki tane yarım küre şeklinde olduğu için çok geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlıyor kara sineğin.
Yani arkasından yaklaşmak gibi bir şey söz konusu değil.
Değil. Arkasını, önünü, her iki yanını ve hatta aşağısını ve yukarısını dahi rahatlıkla görebiliyor sinek.
Evet.
Bu çok mükemmel bir görüş açısı. Yani sadece ön ve arka değil. Zaten arkayı görebilmek de çok ilginç bir özellik ama aynı zamanda tüm bunlar olurken bir de bizim için aslında pek gerekli olmayan ve düşünmediğimizde aklımıza gelmeyecek olan bir özellik aşağımızı ve yukarımızı da görmek. Çünkü uçuş esnasında o yönler de önem kazanıyor.
Evet. Yani her ne taraftan olursa olsun düşmanını görüp ona göre yeni bir uçuş şekli belirliyor değil mi?
Sineği biz arkasından da yakalamaya kalkışsak ona tepki verecektir. Bunu hepimiz biliriz.
Evet.
Ne yönden yaklaşırsak yaklaşalım bizi görememe gibi bir problemi yok. Önden ya da arkadan her yönünü rahatlıkla görebilir. Ve bunun haricinde çok daha farklı ilginç özellikleri de var gözlerinin. Bu 6000 adet göze 48.000 tane duyu hücresi bağlı. Yani her göz 8 adet duyu hücresine bağlı. Bu sayede sinek saniyede 100 görüntü alabilir.
Saniyede 100 görüntü.
Saniyede 100 görüntü.
Herhalde böyle bir kara sinek televizyona bakıyor olsa onları herhalde kara kara görüyor,
evet,
değil mi?
Evet, çok bu ne anlama geliyor diye söyleyecektim zaten. Yani bir televizyona baksa ya da bir sinemaya gitse bir film değil bizim gibi bir slide gösterisi seyreder.
İzliyor olacak.
Çünkü
yani
biz insanların ard arda ancak 24 tane görüntüyü görebilme yeteneği var. Yani 24 görüntüden daha fazla görüntü saniyede ard arda getirildiği takdirde bunu birbirinin devamı olan bir görüntü mahiyetinde görüyoruz. Zaten film teknolojisi de buna göre yapılandırılmış.
Saniyede 24 görüntünün üzerinde verilen fotoğrafları biz akan bir görüntü olarak algılıyoruz.
Evet. Ayrı ayrı birbirinden bağımsız resimler bir slide gösterisi gibi görmüyoruz. Bu sinekler ard arda 100 görüntüyü dahi bir saniyede birbirinden bağımsız olarak görebiliyorlar. Yani çok daha hızlı bir değerlendirme yapıları olduğunu buradan çıkartabiliriz. Yani bizden çok daha hızlı bir değerlendirme yapıları ve anlayışları var. Zaten bunu hareketlerimize gösterdikleri tepkilerden de rahatlıkla anlayabiliyoruz.
Evet. Bir de peki şunu sorabilir miyim? Yani sinekler bizim gördüğümüz gibi yani bu kadar rengi, deseni, geometriyi bunları algılamıyorlardır herhalde değil mi? Onların görüş sistemi biraz daha farklı. Kendilerine uygun renk tayflarıyla veya şekilleriyle yani tabii, bal aralarında en azından böyle olduğunu çok net biliyoruz da.
Birçok canlı da zaten kendi ihtiyaçlarına, her canlı da daha doğrusu kendi ihtiyaçlarına yönelik yaşamalarına ve avlanma, hayatta kalmalarına yönelik ne gerekiyorsa o özelliklerle
yaratıyor. Allah onları öyle donattı.
Tabii öyle bir özellikleri yok ama bizde hiç olmayan çok daha hızlı ve seri görebilme gibi farklı bir özellikleri var. Bu da o uçuş için, o hareket tarzı için, o yaşam için gerekli olan, zaten olması gereken bir şey. Allah tarafından da dolayısıyla bu şekilde tasarımları gerçekleştirilmiş, yaratılmış.
Evet. Hakikaten şimdi başka özelliği var mıydı konuşacağımız kara sineğin? Çünkü hayvanın belki her yönüyle konuşmuş olduk. Yani bacaklarıyla alakalı, kanatlarıyla alakalı, gözleriyle alakalı, hatta sindirim sistemiyle alakalı pek çok şey söylediniz. Herhalde bunun dışında var mı başka söyleyeceğimiz bir şey?
Kaba taslak incelemek tarzında söylüyorsanız daha fazla yok ama detayına inildikçe tabii çok daha mükemmel bir yapıyla tekniğine inildikçe
daha malzeme dersi gibi bir konuya girmiş olsaydık herhalde her vücudun her organının malzemesini incelendiğinde çok hayret verici sonuçlarla karşılaşacağımıza eminim. Şimdi geri döndüğümüzde hakikaten Kur'an'daki bu ayetin vurgulanmış olması çok hikmetli. Neden hikmetli? Çünkü sinek dediğimiz canlı alelade bir canlı. Yani her çöp yığınının başında rahatça bulabileceğiniz, önemsiz gördüğümüz, yani biz def etmeye çalıştığımız, öldürmeye çalıştığımız, hiç kıymet vermediğimiz bir canlıyı Allah özellikle ön plana çıkartıp ayette vurgulaması, yani değersiz gibi gösterdiği halde kendi incelendiğinde içinde bizi hayretlere düşürecek bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, yani pek çok özelliğiyle bizi hayrete düşüren bir yapı olması Allah'ın tabii ki Kur'an'daki anlatımının bir edebi sanatı. Normalde tabii başka canlılara da örnek verseydi, iman edenler için bunun Rablerinden bir hak olduğunu mutlaka bilirlerdi inananlar ama Allah'ın böyle önemsiz gibi gözüken bir canlıdan böylesine önemli bir mesajı veriyor olması da onun ayrı bir sanatı, bir hikmet dediğimiz Allah'ın anlatım çarpıcılığına bir örnek aslında.
Zaten bu canlıyı dediğiniz gibi ilk bakışta önemsemiyoruz ve göz ardı ediyoruz ama Bu özelliklerini düşündükten sonra ne kadar mükemmel, olağanüstü işler başaran, ne kadar olağanüstü bir makine tarzında bir canlı olduğunu görebiliyoruz.
Yani çok kısa bu maddeleri tekrar gözden geçirelim mi hatırlama anlamında? Yani ben öncelikle aklıma gelenleri söyleyeyim, siz lütfen tamamlayın. Birincisi bu sineklerin kanat çırpma hızlarından bahsettiniz. Bir defa bu neredeyse fizik ötesinde bir konu. Yani bunca süratli kanat çırpmaya rağmen sürtünmeden dolayı yüksek derecede ısınma gibi bir etkiye maruz kalmadan bunları yapabilmeleri birincisi çok enteresan. İkincisi hiçbir uçuş tekniğinin yanına yaklaşamadığı konma özelliklerinden bahsettiniz. Yani sinek, tabii bunu sivrisinekleri de incelediğimiz zaman bunun benzeri şeyler çıkacak. Sinek düz satıha konduğu gibi duvara hatta tavana bile konabilmekte. Bu çok özel bir durum. Ayrıca bu sineklerin enerji ihtiyaçlarının çok çok yüksek olduğunu, fakat bu ihtiyaçlarını da hücrelerine, dokularına direkt ulaşan, kaslarına pardon, direkt ulaşan oksijen sayesinde bunu yapabildiğini, çok farklı bir sindirim sistemi olduğundan bahsettiniz. Buna ekleyecek başka bir şey var mıydı?
Göz yapılarından
bahsettiniz, çok doğru. Duyargaları olduğunu söylediniz ve bunlar hava akımlarına karşı çok son derece hassas olduğunu söylediniz, değil mi?
Tabii.
Şu anda bile gözüken 6-7 tane çok önemli özellik. Yani her biri belki bugün insanlık tarafından, yani sinekte görülmeyip bugünkü bilim adamları böyle bir şey icat etmiş olsalardı belki Nobel ödülü alabilecekleri çok önemli buluşlar bunlar. Fakat bunların hepsi küçücük bir sinekte, o küçük canlıda, bir santimetrelik bir canlının içerisinde hepsi biriktirilmiş. Buna karşı insanın Allah'ın sanatı karşısında eğilmekte ve ona hayranlık duymaktan başka bir seçeneği yok gibi görünüyor.
Zaten ayette de belirtildiği gibi gerçekten bir sinek dahi yaratamazlar sözü günümüz teknolojisinde, biraz önce de bahsettiğimiz gibi sineğin uçuş tekniğine ve yapısına yaklaşan bir teknolojik cihazın bile tasarlanamamış olmasıyla da net olarak önümüze çıkıyor. Evet. Görünebiliyor. Bu sineği özel cihazlarla çekilmiş, büyütülmüş fotoğraflarına baktığımızda ne kadar mükemmel bir yapıya sahip olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu biraz önce bahsettiğimiz pençelerin, ayaklarının, gözlerinin, küçük olan bu canlıyı çıplak gözle gördüğümüzde bu detaylarını fark edemiyoruz ama biraz daha büyük olsaydı zaten bu özelliklerini barındıran bu yapının ne kadar mükemmel, ne kadar detaylı, özel yaratılmış bir yapıya sahip olduğunu daha dikkatle görebilecek, fark edebilecektik.
Evet. Bir de şu var, düşünebildiğimiz bir şey. Aslında bir varlığın ardında bazı fiiller gerçekleşiyor. Şimdi biz tüm bunları oturup düşünelim ve bunları diyelim ki cahilce bir şekilde bunu sineğe bağlayalım. Mesela desek ki sinek bunu zaman içerisinde düşünmüş, ihtiyaçlarını belirlemiş. Demiş ki ben bir defa karar veriyorum, benim hedefim hızlı uçmak. Hızlı uçmak için de incecik damarlı bir zardan bir kanat yapayım kendime. Ben bir böcektim. Sudan yeni çıktık, ağaçlarda biraz dolandım ama uçmaya ihtiyacım var benim. Mutlaka uçmalıyım. Ne yapayım? Ben kendime ince damarlı böyle güzel bir kanat yapayım. Sonra bu kanadı öyle hızlı çırpayım ki üzerime herhangi başka bir düşman gelirse onlardan rahatça kaçabileyim. Ama tabii kaçmak için de ve üzerime gelen düşmanı da rahatça her taraftan fark edebilmek için de bir petek gözüne sahip olayım demiş. Olduğunu düşünelim. Fakat bunları tümüne karar vermiş, kanatları olmuş ama henüz o kanatlara enerji verecek, kaslarına o oksijeni direkt ulaştırıp kaslarına enerji verecek sistemi oluşturamamış olduğunu düşünelim. Biraz daha beklesin ve bu sistemi de oluşturmuş olduğunu varsayalım. Ondan sonra biraz deneme yaptıktan sonra evet düz havalanıp düz yerlere konabiliyorum ama ben tavana asılı duramazsam olmaz deyip yeni bir teknikle ön ayakları dokunduktan hemen sonra takla atarak tavana yapışmayı da kendi kendine öğrendiğini düşünelim. Bütün bunların yanında saniyede 100 kareyi yakalayabilen bir görüş hızına da ulaşayım diye demiş olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunları, yani böyle bir şeye ihtimal vermek ancak çok cahilce bir tavır olur. Yani sineği bir fizik profesörü, bir kimya profesörü kadar bilgili, bir sihirbaz gibi biri haline getirmek gerekir. Yani kendinde mümkün olmayan, kendinde beyin bile olmayan bir canlıdan bahsediyoruz. Yani düşünme yetisi yok. Sadece kendinde yerleştirilmiş, kodlanmış bazı özellikler var. Bugün anlattığımız şeyler. Bunlarla yaşıyor benim görebildiğim.
Bakın Allah zaten bu mükemmel özellikleri, bunu akledemeyecek bir beyni olmayan bu canlılar üzerinde zaten tecelli ettirerek bunların kendi özelliği olduğunu bize fark ettirmek, hissettirmek istiyor.
Yani Allah'ın onun üzerine koyduğu sistemlerle, ona verdiği ilhamla böyle olduğunu vurgulamak istiyor.
Tabii bakın günümüz teknolojisinde yapılan o uçakları düşünün. Bir uçağı tasarlayan o binlerce mühendis bu uçağın motorunu ayrı düşünüyorlar. Kanatlarını ayrı düşünüyorlar. Üzerindeki yapıları, pervanelerini her şeyin ayrı olarak düşünüyorlar. Bütün olarak tamamladıklarında ancak bu uçak sağlıklı bir şekilde uçabiliyor.
Evet.
Bu binlerce parçadan herhangi bir eksik olsa ve tasarımda olabilecek herhangi bir eksik bir parça bu uçağın çok açıktır ki uçmasını mümkün olmamasına sebebiyet verecektir.
Evet, şimdi bir de az evvel o cümleyi söylemek istedim. Yani şimdi bir varlığın görünen fiillerini inceleyebiliyoruz. Diyoruz ki ha sinek kalktı uçuyor, sinek kondu, sinek kaçtı, sinek saklandı. Yani bütün bunları söylüyoruz ama aslında bu sineğin ardında işleyen, bu fiilleri gerçekleştiren bir güç var. İşte bunu da fark edebilmek için bu hareketleri, bu eylemleri tahlil etmek aslında bir yandan dikkat, bir yandan da bilgi istiyor. Yani düz bir bakış açısıyla yani bugün bu programı yapana kadar pek çok kimse bu sineklerdeki özellikleri bilmiyorlardır. Tam bazı insanlar dikkat etmek istese bile eksik kalan bir parçaları var, o da bilgi. Dolayısıyla yani bunları mutlaka öğrenmeye çalışmak hepimizin yapması gereken en önemli işlerden. Çünkü bizler burada biyolojik hayatımızı devam ettirmeye çalışan hayvanlar değiliz insan olarak. Çünkü bize verilen duygular, akıl, değerlendirme özellikleri bizi diğer canlılardan, diğer varlıklardan ayırıyor diye düşünüyorum. Biz adeta bir laboratuvardayız ve bu laboratuvardakileri inceleyip kalbimize veya aklımıza bir rapor yazma mecburiyetimiz var. Ve onunla da sonuca gitme mecburiyetimiz var. Allah bize önümüze çok örnekler, çok numuneler veriyor. Fakat bunun için dediğim gibi biraz dikkat, biraz da bilgiye ihtiyacımız var. Okuyacağız, dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Biz de bugün sizden bunları dinledik. O nedenle çok teşekkür ediyoruz. Bizi büyük bir zahmetten, araştırma zahmetinden aldınız ve bize böyle bir imkanı sundunuz. Bize bunları anlattınız.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün programımızı sadece kara sinekle noktalandırdık. Çünkü belki de daha detayına girseydik, Sayın Atan dediği gibi daha detaylarına girseydik, malzeme bilgisine, bazı fizik kurallarına vesaire, bu program da yetişmeyecekti. Ama bu programda öğrendiğim bir şey var. Bundan sonra kara sinekle karşılaştığım zaman düşüneceğim şeyi ve aklıma getirmem gereken ayeti biliyorum. Dilerseniz o ayeti bir daha alabilir miyim Sayın Atak?
Tabii. Ey insanlar, size bir örnek verildi, şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek dahi yaratamazlar. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir.
Evet, bunun üzerine söylenecek fazla bir söz yok. Değerli dinleyenler, Bir Yaratılış Gerçeği programının böylece sonuna geldik. Yeni Bir Yaratılış Gerçeği programında buluşmak üzere, hoşça kalın.